Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 600 39 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 20 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 17 Eylül 2022 Cumartesi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in sevgili torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Herbeyin Özel programı, Akılcılık ve Allah İnancı ve Hüseyin-i Kelam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Irak ordusu Erbay'ın yürüyüşü sırasında hiçbir olay yaşanmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Semerkant ziyareti bölgesel ilişkilerin gelişmesi için bir adımdı açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi ile Erdoğan iki ülkede yapılan anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasına vurgu yaptılar. Putin, İran, Afrasya ve tüm dünyada önemli role sahiptir dedi. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü sonuç deklarasyonunda nükleer anlaşmanın tam uygulanmasına vurgu yapıldı. Şimdi haberler. İslami İran bugün Şehitlerin Efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit edilişinin 40. günü Hüseyin-i Erbayin'de mateme büründü. Bugün 20 Safer 1444 Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü yıl dönümü Hüseyin-i Erbain'dir. İslam İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden milyonlarca ziyaretçi Erbain etkinliklerine katılmak için Irak'ın güneyinde yer alan Kerbela kentine gitmiştir. Tahran Radyosu Türkçe servisi olarak Hüseyin-i Erbain'den dolayı tüm Müslümanlar ve azade insanlara başsağlığı diliyoruz. Irak Ortak Harekat Komitesi Komutanlığı yaptığı açıklamada Erbain etkinliği sırasında hiçbir olay ve yıkıcı eylemlerin yaşanmadığını duyurdu. Kerbela Vali Yardımcısı Akil Fetlavi her gün 1,5 milyon ziyaretçinin Kerbela'ya girdiğini duyurdu. Irak Ortak Harekat Komitesi bu sene Erbain etkinliğine tam güvenlik içinde düzenlendiğini ve hiçbir olayın yaşanmadığını bildirdi. Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Yahya Resul da Erbain etkinliğine 20 milyonu aşkın ziyaretçinin katıldığını, bunlardan 5 milyonun yabancı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Semerkant'tan döndükten sonra yaptığı açıklamada Özbekistan ziyaretinin komşuluk politikalarını ve bölgesel ilişkilerini geliştirme doğrultusunda atılan bir adım olduğunu belirtti. İran ile Özbekistan'ın üst düzey yetkililer arasında 20 seneyi aşkın bir süredir karşılıklı temasların bulunmadığını işaretli. Bu ziyaretin geçen 20 senede yavaş yapılan teması güçlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin kulisinde yapılan ikili görüşmeleri işaretli, Şanghay üyesi liderleriyle ondan fazla görüşme yaptığını, bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik konuların ciddi şekilde gündeme getirildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla çalışmak ve komşuluk politikasını geliştirmek için iradesinin bu zirvede netleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi Çin, Hindistan ve Pakistan gibi bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarını İran'a ziyaret için davet ettiklerini sözlerine ekledi. Reis ayrıca bu zirvede İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyesi olduğunu resmen ilan edildiğini, bunun İran'ın bölgede ekonomik altyapısının güçlenmesi için iyi zemin sağlayacağını ifade etti. İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasına vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanı Reisi Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde temaslar kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türk medyasına göre Reis Erdoğan'ın zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü. İki ülke cumhurbaşkanları görüşmede Erdoğan'ın son Tahran ziyaretinde yapılan anlaşmaları ve iki ülke ekonomik işbirliği üst düzey konseyinin 7. toplantısının sonuçlarını gözden geçirerek bu anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasına vurgu yaptılar. Görüşmedeki taraf Suriye, Afganistan ve Kafkasya gelişmelerini ele aldılar. Reisi vesayetçiliğe karşı olduklarına, ülkelerin kaderlerinin kendilerince belirlenmesi ve ulusal egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermesine vurgu yaptı. Reisi İran'ın zor günlerde dostlar ve komşularına yardımla dikkat çekip Kafkasya'daki gelişmeleri işaretli, bölgenin uluslararası, tarihi ve jeopolitik sınırlarında her türlü değişikliğin kabul edilemez olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Reis İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ topraklarının işgalden kurtarılmasını memnuniyetle karşıladığına temasla, Tahran'ın Karabağ'ın yeniden imarına hazır olduğuna dair stratejik politikasına değindi. Görüşmede Erdoğan'da iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanması için çabaların sürmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak Semerkant'tan ayrıldı. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. toplantısı Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirildi. Semerkant zirvesi açılış konuşması gerçekleştiren Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye olduğunu bildirdi. Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği mesajı verildi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Tahran ve Minsk'in işbirliği seviyesini geliştirmek için yol haritasının hazırlandığını işaretli, İran'ın Belarus'a ürün ihracatı ve ortak işbirliği için tam hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i dün Özbekistan'a ziyaretinin 3. gününde Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reis'i Tahran ve Minsk'in işbirliği seviyesini geliştirmek için yol haritasının hazırlandığını işaretli, İran'ın Belarus'a ürün ihracatı ve ortak işbirliği için tam hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı iki ülke arasında para ve bankacılık alanlarında işbirliğinin önemli olduğuna temasla, İran'ın Belarus ile ekonomik ve ticari konular dahil ilişkileri geliştirmek için bir engel tanımadığını söyledi. Belarus Devlet Başkanı da görüşmede iki ülkenin işbirliğinin geliştirmesi için yol haritasının hazırlanmasının önemli olduğuna temasla, Belarus ile İran İslam Cumhuriyeti'nin ilişkilerini çok iyi niteledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran ve Hindistan ilişkilerinin gelişmesi için mevcut potansiyelin kullanılmasıyla uygun zemin sağlanabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reis'i dün Özbekistan'daki temaslarının devamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede petrol ve doğal gaz sektörü, ulaştırma ve Çabahar Asya Transit Koridoru başta olmak üzere mevcut potansiyelin kullanılması ve de iki ülkenin ortak tutuma sahip bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğiyle işbirliğinin geliştirmesi yönünde uygun zemin sağlanabileceğini ifade etti. İran'ın çeşitli bilim ve sanayi alanlarındaki ilerlemelerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reis'i zalimce yaptırımların İran milletinin ilerlemesine engel olmadığını söyledi. Hindistan Başbakanı da görüşmede ülkesinin diğer ülkelere karşı tek taraflı yaptırımlara karşı olduğuna ve İran'ın Çabahar Limanı bölgede ürün taşımacılığındaki kilit rolüne işaretle bu limanın geliştirmesinin bölgede ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülkenin Afganistan gelişmelerine ilişkin ortak yaklaşımına dikkat çeken Hindistan Başbakanı, Tahran Yeni Delhi'nin bölgesel ve uluslararası işbirliğini sürmesini istedi. Görüşmedeki lider karşılıklı olarak Hindistan ve İran'a ziyaret için davette bulundular. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kazakistan Cumhurbaşkanı son Tahran ziyaretinde yapılan anlaşmaları hayata geçirmek için kararlı olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i dün Özbekistan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşmede Tahran ile Nur Sultan münasebetlerinin gelişmesinin bölgesel ve uluslararası anlaşmaların sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Görüşmede Kazakistan Cumhurbaşkanı da İran ziyaretini başarılı niteleyerek Kazakistan, Türkmenistan ve İran koridorunun uygulanmasının hızlandırılmasına vurgu yaptı. İranlı tüccarların Kazakistan'a seyahati için kolaylıklar sağlandığına değinen Tokayev, mevcut lojistik ve transit kapasitesinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Tokayev ayrıca Cumhurbaşkanlığı ülkesini davet etti. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğinin bu örgüt için olumlu etkisi olacağını söyledi. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde İran'ın örgüte tam üyeliği resmen ilan edildi. Bu karar katılımcılar tarafından alkışla karşılandı. Putin zirvede yaptığı konuşmada Şanghay'ın dünyada en büyük bölgesel örgüt olduğuna işaretle bölgesel ve uluslararası sorunların çözümündeki rolünün giderek büyüdüğünü ifade etti. Putin, dünyada yeni güç merkezlerinin gelişmekte olduğunu işaretle, dünya nüfusunun yarısından fazlasının Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinde yaşadığını ve dünyanın gayri safi milli hasılasının dörtte birinin de bu ülkelere ait olduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik belgelerinin imzalandığına da işaretle, Rusya'nın İran'ın örgüte üyelik sürecini hızlandırmasını desteklediğini, İran'ın tam üyeliğinin örgüt üzerinde olumlu etki bırakacağını, çünkü Avrasya ve tüm dünyada önemli rol ifa ettiğini söyledi. Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin sonuç deklarasyonunda üye ülkeler İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın tüm taraflarca tam şekilde uygulanmasına vurgu yaptılar. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. toplantısı Özbekistan'ın Samarkand şehrinde gerçekleştirildi. Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği mesajı verildi. Semerkant'ta yeni inşa edilen İpek Yolu Semerkant Uluslararası Turizm Bölgesi'ndeki Kongre Merkezi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve sona erdi. Zirveyi örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Kurelşuk, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan liderleri zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu'nu imzaladı. Deklarasyonda liderler Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara yönelik olmadığını teyit etti ve karşılıklı çıkarları dikkate alarak işbirliğine açık olduklarını kaydetti. Liderler ekonomik gerçekler dikkate alınarak Dünya Ticaret Örgütü'nün etkinliğinin artırılması ve organizasyonda reform yapılması çağrısında bulundu. Küresel füze savunma sistemlerinin bazı ülkeler tarafından tek taraflı olarak geliştirmesini kınayan liderler, bunun uluslararası güvenlik istikrarı olumsuz etkilediğini dile getirdi. İran'ın nükleer programına ilişkin eylem planı uygulanmasının önemine dikkat çeken liderler, nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasının hükümlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altını çizdiler. Liderler, Afganistan'da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilcilerinin katılımı ile kapsayıcı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydettiler. Bu zirvenin ardından Şanghay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı Hindistan'a geçerken bir sonraki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi 2023'te Hindistan'da yapılacak. İran Petrol Bakanı Uluslararası İşler Yardımcısı Ahmed Esedzade, İran, Özbekistan ve Orta Asya petrol ihracatının arttığını belirtti. Esedzade, Özbekistan'ın iki büyük petrol rafinerisine sahip olduğunu işaretle, bu iki rafinerinin 230 bin varil petrol rafine etme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Esedzade, Özbekistan ile son görüşmelerde bu rafinerlerin yeniden çalışması ve canlanması için İran'ın petrol ihraç etmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Venezuela Devlet Başkanı dün İran bilgi tabanlı ürünlerin teşhir edildiği fuarı ziyaret etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazı bakanlar ve yetkililer ve İran Büyükelçisi ve Cumhurbaşkanı bilim ve teknoloji yöneticilerinin katılımıyla Caracas'ta modern teknoloji ve ürünlerin teşhir edildiği ihtisas fuarının açılışı gerçekleşti. Maduro fuarda İran'a ait bölümü ziyaret ederken İran'ın Hemrah Evvel isimli cep telefonu ağının deneyimlerinin kullanılmasına vurgu yaptı. İran'dan Afganistan'a 85 ton ağırlığında insani yardım gönderildiği belirtildi. Rezevi Horasan vilayetine bağlı Taybat ilçesi Kızılay Cemiyeti Başkanı Hadi Ramazani yaptığı açıklamada, Doğar'ın sınır kapısı üzerinden Afganistan'da sel ve depremden etkilenen bölgelere yaklaşık 85 ton ağırlığında insani yardımın yaz aylarında gönderildiğini ifade etti. Yetkili bu yardımların gıda, sağlık ve yaşam malzemelerinden oluştuğunu vurguladı. Ramazani, karadan yapılan bu yardımların yanı sıra 12 aşamada uçak ile Afganistan'a insani yardımların gönderildiğini kaydetti. Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda İranlı sporcular şimdiye kadar 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardılar. Dün gece 70, 79, 86 ve 125 kilolarda İranlı güreşçi 3 madalya kazanmayı başardı. 86 kiloda Hasan Yezdani, dünya ve olimpik şampiyonu David Lor karşısında 7-0 yenilerek gümüş kazandı. Mahmud Nahudi de 79 kiloda Amerikalı ünlü güreşçi Gordon Barros karşısında finalde yenildi. Emir Hüseyin Zahide Kanada'dan Amarur Dissi karşısında 8-0 yenilerek bronz madalya kazandı. Erzurum'un Çat ilçesinde dün saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Vali Memiş Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor açıklamasında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 4.9'luk deprem Bingöl başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kilis'te son bir ayda göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 441 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında yapılan göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 333 olayda 441 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile 4'ü de ifadeliğine alınmasının ardından serbest bırakıldı. Firari 2 organizatörün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda 2 YPG üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Operasyon Bölgesi'nde 2 YPG üyesi öldürüldü. Ve son haberimiz. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı işgalci Türkiye ve terör örgütleri tarafından Haseke'de vatandaşların sularını kesmesinin bir savaş suçu olduğunu ve uluslararası toplumun bunu derhal durdurması için harekete geçmesini gerektiren bir insanlık suçu olduğunu belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, ülkeleri kalkınma yolundan geri tutmaya çalışan Amerika'nın tek taraflılığı başlığı altında. Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye devletlerin 22. zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti bu örgütün resmi üyesi oldu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere üst düzey bir heyet başkanlığında çarşamba günü Özbekistan'a gitti. Tahran ve Taşkent arasındaki ikili görüşmelerin ilk gününde iki ülke arasında 17 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Belarus Cumhurbaşkanları, Pakistan Başbakanı ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri de dahil olmak üzere bu zirvede hazır bulunan yetkililerle bir araya geldi ve görüştü ve komşuluk ve bölgesel ilişkileri geliştirmeyi İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikası olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cuma günü Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde şunları vurguladı. Amerika'nın tek taraflılığı ülkeleri bağımsız kalkınma yollarından geri tutmaya çalışıyor. Batı şu anda birçok siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıyayken Asya'daki büyük ve etkili ülkeler ilişkilerini ve işbirliğini pekiştiriyor. İran, Rusya ve Çin bu alanda merkezi bir rol oynamakta ve çok taraflılık yapısında rol oynamaktadır. Aslında bu üç ülkenin üçlü etkileşimlerdeki ve Şanghay ve BRICS gibi anlaşmalar şeklindeki kapasiteleri Amerikan hükümeti de dahil olmak üzere Batılıların da itiraf ettiği gibi güçlerini daha da artırabilir. Örneğin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaretinde şunları söyledi. Amerika, Rusya, Çin ve İran'ın bölgedeki konumunun genişlemesini önlemek için bölgede kalacak. Günümüzde bölgecilik ve çok taraflılığın tek taraflılık ve küreselcilikten daha fazla başarılı göstergeler gösterdiği açıktır. Ve ASEAN, ECO, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi modellere baktığımızda komşuları ve çevre ülkeleri vurgulayan bölgecilik ve çok taraflılığın ekonomi, kültürel etkileşimler, siyasi ve sosyal işbirliği alanlarında daha başarılı bir model olduğunu görüyoruz. Çünkü genellikle komşu ülkeler ve bölge birbirleriyle daha fazla ortak noktaya sahip olduklarından daha fazla çıkar sağlayabilir ve birçok alanda aralarında daha fazla işbirliği fırsatı mevcuttur. İran İslam Cumhuriyeti de kendi dengeli dış politikası çerçevesinde özellikle son bir yılda komşuların önceliklendirilmesini vurgularken bölgecilik ve Şanghay Antlaşması ve BRICS gibi bölgesel ve bölge ötesi kurum ve kuruluşlara katılım politikasını izlemiştir. Çin ve Rusya ile yapılan iki stratejik anlaşmada aynı bölgecilik ve İran'ın doğusuna bakış politikası çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu doğrultuda İran Cumhurbaşkanı'nın Semerkant ziyareti ve İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyeliğinin başlaması, İran hükümetinin diplomasisindeki aynı yolun devamıdır. Ve Şanghay üyelerinin 20 trilyon dolarlık piyasasının kapasitesi göz önünde bulundurularak İran ekonomisinde önemli bir rol oynayabilir. İran'ın Hindistan ve Çin gibi Asyalı güçleri petrol ve gaz enerjisi tedariki alanındaki geniş kapasiteleri ve İran'ın mal taşımacılığındaki önemli rolü bölgesel anlaşmalar şeklindeki ikili ve çok taraflı ilişkilerde ciddi şekilde dikkate alınan bileşenler arasındadır. İran, Doğu Asya ve Orta Asya'yı kara ve deniz yoluyla Avrupa ve Afrika'ya bağlayabilen kuzey ve güney ile doğu ve batı arasında bir köprü olarak kabul ediliyor ve bu Çin'in ihracatı da dahil olmak üzere Şanghay üyelerinin ticareti için çok önemlidir. Halbuki Batı, Amerika'nın elebaşlığında tek taraflılık ile yaptırım politikası uygulayarak her zaman uluslararası sistemde bağımsız ülkelerin ve ekonomik ve siyasi çok taraflılığın gelişmesini engellemeye çalışmıştır. Bunun en bariz örnekleri nükleer faaliyetler bahanesiyle İran'a kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulanması ya da Ukrayna krizi bahanesiyle Rusya'ya uygulanan baskıların şiddetlendirilmesidir. Ve aslında bu, ülkeleri zayıflatmayı ve tutumlarından çekilmeye zorlamayı amaçlıyor. İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika'nın tek taraflı politikalarıyla bağımsız ülkelerin kalkınmasında engeller yaratmaya çalıştığına dikkat çekerek şunları vurguladı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tek taraflılık ve baskıcı yaptırımlarla başa çıkmak için kendi içinde finansal mübadeleler, mal alışverişleri ve ülkeler arası alışverişi alanında altyapıların ortak geliştirmesini gerektiren bu örgütün üyeleri arasında sürdürülebilir ticaretin oluşumu dahil yeni çözümler kullanması ve özel önlemler alması gerekiyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Taliban hükümetiyle işbirliği yapma isteği etrafında. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi Taliban hükümetiyle etkileşimi desteğini açıkladı. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi Thomas Weiss, muhabirlere şöyle dedi. Taliban ile etkileşimden yanayız ve bu ülke halkının sorunlarını çözmek için Taliban hükümetiyle ilişkilerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Weiss, Taliban hükümetiyle etkileşime girmemeye uygun bir eylem değil ve Afganistan için bu şekilde fazla bir şey yapamayız diye ekledi. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi şunları iddia etti. Amerika'nın Taliban hükümetinin üyelerine seyahat muafiyeti konusunda belirli bir tutumu olamaz. Çünkü bu büyük bir güvenlik sorunu. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 13 Taliban yetkilisinin seyahat muafiyeti konusunda anlaşamadılar ve onların seyahat muafiyetlerini uzatmadılar. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi Thomas West'in ülkesinin Taliban hükümetiyle etkileşime girme isteğiyle ilgili sözleri bir Beyaz Saray yetkilisinin bu grupla nasıl başa çıkılacağına ilişkin gündeme getirdiği yeni bir tutumdur. Amerika'nın Taliban ile işbirliğine yönelik yeni yaklaşımının nedeni hakkında Thomas West'in öne sürdüğü iddia Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmakla ilgilidir. West, Washington'un Taliban ile bir ilişkisi olmadığı sürece Afganistan halkının mevcut zorluklardan çıkmasına yardımcı olamayacağını iddia ediyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Afganistan yaklaşık 10 milyar dolarlık bloke ederek Afganistan ekonomisinin çökmesinin temel nedeni olan mevcut durumda Amerika hükümeti kendi önceki tutumunda düşündürücü bir hareketle neden Taliban ile etkileşim yolunu benimsemiştir? Amerika'nın uluslararası arenada başlıca rakipleri olan Çin ve Rusya'nın Taliban'a karşı esnek bir tutuma sahip olduğunu ve bu grubun onlardan defalarca Afganistan'ın yeniden inşa sürecine katılmalarını talep ettiğini göz önünde bulundurarak Beyaz Saray için Taliban ile işbirliği yapmama ve etkileşime girmemenin devam etmesinin Pekin ve Moskova'ya fırsat sunabileceği, bunun sonucunda bunların Afganistan'daki nüfuzunun geliştirmesine yardımcı olabileceğine yönelik bir endişe meydana gelmiştir. Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesine yardım ederek komşu ülkeler ve bölgedeki diğer ülkeler için güvenlik sorunları yaratmaya çalışan Amerika, önceki senaryonun sonucunun Washington'un bölgesel çıkarlarını tehlikeye atmak için bir araç haline geldiği sonucuna varmıştır. Bu yüzden Amerika hükümeti Taliban'ın Afganistan'da yeniden güç kazanması neden olduğu önceki senaryoyu düzeltmek için Rusya ve Çin'e karşı güvensiz değişkenler yaratmak yönünde Taliban'ın kapasitesinden yararlanabilmek için bu grupla işbirliği yapmamak yerine bu grupla etkileşime girmeyi yaklaşımını benimsemiştir. Amerikan hükümetinin Taliban ile işbirliği yapmamaktan bu grupla etkileşime geçme yönündeki tutum değişikliğinin yalnızca uluslararası sistemdeki rekabete dayalı siyasi amaç ve motivasyonlara sahip olduğu ve Thomas West'in iddiasının aksine Afganistan halkına yardım etmek temelinde oluşmadığına yönelik bir başka bakış açısı mevcuttur. Amerika'nın son bir yılda Afganistan'ın mal varlıklarını bloke etmekle eş zamanlı olarak Afganistan halkına insani yardımları kesmeye yönelik yaklaşımı, Beyaz Saray'ın Afganistan meselesi için değerlendirmede ve karar vermede bu ülkenin ana unsuru olan mazlum insanları dikkate almadığını gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Şehriver 1401, Hicri Kameri 20 Safer 1444 ve Miladi 17 Eylül 2022 Cumartesi. Bugün Hicri Kameri 20 Safer 61'de Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününün yıl dönümüdür. Hicri Kameri 61 yılının Muharrem ayının 10. gününde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam imanlı ve vefakar olan 72 yaren ile birlikte Yezid ordusuyla karşı karşıya gelerek bu eşitsiz savaşta mazlumca şehit düşerken o Hazretin hanedana esir düştü. Her yıl bu acı olayın 40. gününe tekabül eden Erbayın gününde düzenlenen merasimlerde Aşura hamaseti ve İslam dininin marifinin ihyası yolunda İmam Hüseyin'in şehadeti anılıyor. Bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü eşiğinde Ehl-i Beyt kafilesi, Yezid'in İslam karşıtlığının mahiyeti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamının hakkaniyetinin ifşası ardından Kerbela'ya ulaştı. Yine bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam hanedanı Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret için gelen Cabir bin Abdullah Ensari ve imamın diğer yarenleriyle karşılaştı. ...129 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Safer 1315'te İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Ayetullah Meraşi Necefi Necef-i Eşref'te dünyaya geldi. Bu önde gelen tanınmış alim fıkıh usulü, hadis, tefsir, kelam ve ahlak temelleri bilim dallarını Irak'taki Kutsal Kazımin ve Necef-i Eşref kentlerinde öğrendi ve içtihat makamına ulaşmasının ardından Ayetullah Hayri Yezdi'nin önerisi üzerine Kum Dini İlimler Havzası'nda ders vermeye başladı. Diktatör rejimiyle başlattığı mücadele sürecinde İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucu rahmetli İmam Hümeyni'nin daima yanında bulunan Ayetullah Luzma, Seyyid Şahabettin Meraşi Necefi, fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve irfan dallarında birçok eser kaleme aldı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Şehrivar 1359'da Irak'ın devrik diktatörü Cezayir Anlaşması olarak bilinen 1975 tarihli anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etti. İşte bugün de Irak'ın eski despot lideri istikbar güçlerinin yoğun destekleriyle kameraların karşısında Cezayir Anlaşması'nı yırttı ve bu olaydan birkaç gün sonra İran İslam Cumhuriyeti topraklarına karşı 8 yıllık zorunlu savaşı başlatan taraf durumuna düştü. Saddam bu girişimiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlarına zemin hazırladı. Muhammed Rıza Şah'ın düşüşü ve İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle bölgedeki batı odaklı güvenlik yapısı çöktü. İran İslam İnkılabı'nın zaferi bölgede ülkeleri ve bölgedeki etkisi olan büyük güçler arasındaki ilişkilerde derin etkiler bıraktı. Bu nedenle Amerika ve onun Avrupalı ve bölgesel müttefikleri İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni oluşan düzenin düşmesini gündemlerine almışlardır. Güç peşinde olan Saddam, kışkırtmayla İran İslam Cumhuriyeti'ne topyekun bir askeri saldırı başlatmak için en iyi seçeneği yakaladı. 1975 Cezayir Anlaşması, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarını çözmek için yapılan son anlaşmaydı. Hicri Şemsi 1359'da Saddam İran'a karadan, havadan ve denizden topyekun bir saldırı başlattı. Bu savaş 94 ay sürdü ve İran halkının cesareti ebedi bir destan ortaya koydu. Bu savaşta onlarca yabancı ülke İslami İran'ı dize getirmek için Irak'a mali yardım, silah, askeri ve propaganda desteği sağladı. Ancak İran'ın Müslüman milletinin İmam Hümeyni'nin akıllı ve dirayetli liderliği düşmanları yendi ve savaş 1367 Ağustos'unda istenilen sonuca ulaşamadan sona erdi. Ancak Müslüman İran milletinin rahmetli İmam Hümeyni'nin akıllıca önderliğinde yılmaz direnişi düşmanları hayal kırıklığına uğrattı ve şu an planlarına ulaşmadan savaş Hicri Şemsi Mordat 1367'de sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Bugün sizlerle birlikte Erbain'in İslami uygarlığının şekillenmesindeki rolü, ayrıca uygarlık oluşturabilecek bir toplumun özellikleri ve faktörleri hakkında konuşacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 2019 yılında Erbain yürüyüşünün kültürel rolü hakkında şöyle buyurdu. Eğer İslam ülkelerinin kapasiteleri bir araya toplanırsa İslam ümmeti ilahi izzetin ne anlama geldiğini gösterir. Muazzam İslam uygarlığını dünya toplumlarına gösterir. Bizim hedefimiz bu olmalıdır ve bu Erbain yürüyüşü bu hedefin gerçekleşmesi için anlamlı bir araç olabilir.
Hiç şüphesiz toplu halde yaşam ve velayet eksenindeki birlik toplumu daha güçlü kılmaktadır. Bu yüzden Hüseyin-i Erbain'in en önemli kapasitesi İslam toplumlarını birbirine yaklaştırmasıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönül veren aşıkların Kerbela'ya doğru yürüyüşü, her zaman zulüm ve zorbalığa karşı mücadele edenler, zalimler ve zorbalarla savaşanların birlik oldukları ve tek bir hedefi izlediklerini hep bir ağızdan "Zillet bizden uzaktır" haykırdıklarını gösteriyor. Onlar İmamları Hüseyin bin Ali aleyhisselamın velayeti altında Hüseyin ile dost olmayı kalplerine damgalayıp İmam Hüseyin aleyhisselam ile düşman olanlarla düşmanlık ediyorlar.
Yani beşer bana sen, katil eşkıya sen can. O altı kuşa kabrime, bacın ola feda sen can. Bacın ola feda sen can.
Bu kanlı çaynayın getirdim sana mezarımızda kalsın. Meşamın ercete gündüz, anam Zehra'nın etrin alsın. Gerey dağı karağında, ben ağlı Zeynep'in kocalsın. Ne müddetli olur Zeynep, bu derdimiz fena.
İslam medeniyeti tüm unsurlarının İslam dinine dayandığı bir medeniyettir. İslam medeniyetinde insanın değeri, takva ve Allah'a itaat üzerine kuruludur. İslam medeniyeti toplumun tüm bireysel ve sosyal boyutlarını ve tüm siyasi, kültürel ve ekonomik yönlerini kapsar. İslam'ın tarih boyunca en önemli medeniyet kapasitelerinden biri Hüseyin-i Erbain'dir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı, ilahi olmayan sapkın yolunu Allah'ın doğru yolundan ayırt ederek tanıttı ve İslam medeniyetinin dirilişinde ilham ve örnek oluşturabilirdi.
Medeniyet toplumda kültürün tezahürü ve yaratıcısıdır. Medeniyetin ilerlemesi ve istikrarı kültürün temellerini güçlendirir. Bu kültürlerden biri İslam medeniyetinin yaratılması için birçok kapasite sağlayan Hüseyin-i Erbain yürüyüş kültürüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi açısından İslami uygarlık, İslami nizamın genel çizgisidir. Ve başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünya milletlerini zalimlerin egemenliğinden çıkarırken vahiy programları ile İslami nizamı Allah'ın rahmeti sayesini alır.
Erbain yürüyüşü halkın birliğinin tezahürü medeniyetin en iyi modelidir. Çünkü Erbain dini simgelerin bir tezahürüdür ve İslam medeniyetinin gerçekleşmesini mümkün kılan birçok medeniyet kapasitesini içinde barındırır. Erbain'de sergilenen vahdet ve birlik tezahürü medeniyetin en iyi modelidir. Aşk yüzünden başkalarına saygı duymak, yüce insani ihlas ve tevazu, aşura mektebi ve mesaj yolunda insanın kendisinden ve malından geçme isteği, İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerinin Allah ve ilahi evliyalara olan aşk ve sevgilerinin göstergeleridir.
Medeni bir toplumun en önemli unsurlarından biri adalet, direniş ve ıslahtır. Adalet tarih boyunca her zaman dünyanın özgür ve mazlum halklarının hayallerinden biri olmuştur. Öyle ki dünyanın pek çok dininde ve farklı törenlerinde adaletin yayılmasına dair görüşler bulunmakta. Hepsi de adalet bayrağı altındaki kurtarıcının dünyayı birlik ve beraberliğe kavuşturacağına inanmaktadır. İslami öğretilerde ve masumların hayatında adalet aramak çok önemlidir. Halkın ihtiyaçlarını sağlamakta adil bir toplum medeni sayılır. İmam Hüseyin aleyhisselamın eylemlerinden biri adaleti sağlamaktı. İmam Hüseyin aleyhisselam İslam'ın doğruluğunu ve adaletin uygulanmasını savunmaya çalıştı. O hazret ve yarenleri adaletin sağlanması için canlarını feda ettiler. Ve Allah dininin yerleşmesine kendi canlarından daha fazla değer verdiler.
Ras Haber internet sitesi genel yayın yönetmeni Avukat Ziya Türkilmaz, Erbain yürüyüşü ve adaletin yayılması hakkında şöyle diyor. Bu Erbain yürüyüşleri insanlığın aydınlık geleceğini, zulmün kökünün kazanıp yeryüzünün adaletle dolacağı, her din, her ırk, her coğrafyadan insanların kardeşlik ve barış içerisinde yaşayacağı dünyaya bir yürüyüştür. Hüseyin Kerbela ve Aşura'nın mesajı, mücadele anlayışı anlaşılmadan yeryüzünde adalet eksenli bir düzen kurmak mümkün değildir. Öyleyse zuhurun hakikat ve zaruretinin anlaşılması için önce Hüseyin'in anlaşılması gerekir.
Sayın Türk Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor. Mustazafların yeryüzündeki bu küresel yürüyüşü sayesinde Hüseyin ve eşsiz ashabının hakkaniyeti, fedakarlıkları, müstekbir emperyalist güçlerle nasıl mücadele edilmesi ve bu uğurda ölümden kopmamak gerektiği, başta Müslümanlar olmak üzere dünyanın mustazaf halklarınca anlaşılacak, müstekbirler ve tağutlar hariç tüm dünya halkı Hüseyin aşkıyla hareket edecektir. İşte böyle bir ortamda beklenen adalet güneşi zuhur edecek ve kendisini ben Hüseyin'in oğluyum diye tanıtacaktır. Ve Hüseyin aşıkları özlemini çektikleri dünyanın kurulması için Hüseyin'in oğlunun etrafında toplanacak. Ona yardım edeceklerdir. Küresel Erbain yürüyüşü aslında zuhura doğru bir yürüyüş ve hazırlıktır.
Ali Ekber, Ali Ezger, seninle yol hendem oldu. Adamsızlar, oğulsuzlar, meneşer içi matem oldu. Tezane gelmiş anlattı, rügeye camiden kem oldu. Öner de vay ata zikrini, ederdi çok neva. Kerbela sen, katili aşkın sen, bu altı cuşa kabrinden, başın ola feda sen, başın ola feda sen, garibi şerbela sen, katili aşkın sen, bu altı cuşa kabrinden. Başın ola fedan sence, başın ola fedan sence.
Kutsal İslam dininin öğretilerine göre medeniyet için sorunlara karşı ve düşmanlara karşı sabır ve direniş temel bir ilkedir. Nitekim Yüce Allah Nisa suresinin 104. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Uygarlığa sebep olan bir başka bileşen ise ıslah veya reformdur. Islah etmek, bir bireyi veya toplumu dini değer ve ilkelerine göre olumlu yönde değiştirmek anlamına gelir. Toplumu ıslah etmenin açık örneklerinden biri, Aşura hareketinde açıkça görülen iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Islah etmek, İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşura kıyamının temel ve medeniyet inşa eden eksenlerinden biridir. Ve onun en büyük hedefi de dinin ihyasında ve hakikatin tesis edilmesinde görülebilir. İyiliği emredip kötülükten sakındırma şeklinde tezahür eden ıslah çalışmaları, İmam Hüseyin aleyhisselamın hareketini sonsuza kadar hayatta kalma ve geçmiş, şimdiki ve gelecek nesiller için bir eğitimci olma liyakatini vermiştir. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamı hakkında şöyle buyuruyor. Ben Bozgunculuk, ifsat ve zulüm için kıyam etmiyorum. Benim kıyamım emri bil ma'ruf ve nehyanil münker, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Allah Resulü ve babam Emirül Mümininin yolunu sürdürmek ve dedemin ümmetini ıslah etmek içindir.
Tahran Radyosu.
Allame Tabatabai bu konuda şöyle diyor. Bugünlerde kimi zaman emretmemiz ve sakındırmamızın bir etkisi olmayabilir. Bununla birlikte tarihte başkalarının fıtratlarına dönmelerinde ve hüküm vermelerinde etkili olabilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tarih süreci içerisinde insanların vicdanları gafletten uyansın diye iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma yolunda şehit olması gibi. Binaenaleyh peygamberler ve vasileri hak kaybolup ortadan kalkmasın diye iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma yolunda şehit düşmüşlerdir. Kur'an bu hususta şöyle buyurur. Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Haksız olarak peygamberlere öldürmeleri sebebiyle geldi. Haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar. Bu ayeti kerimelerden insanın kimi zaman iyiliği emretmekte şehadet hududuna kadar ilerleyebileceği anlaşılmaktadır.
Hiç şüphesiz Erbain bu birlik ve dayanışmayı sergilemek için güzel bir sahnedir. Bu sahnede sadece Müslümanlar değil, herhangi bir inanç, din ve mezhepten özgürlük arayan herkes, insanlık onurunu ve şerefini geri kazanmanın belirli bir dinle ilgisi olmadığının farkındadır. Erbain'de insanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ekseni etrafında toplanır ve bu şanlı yürüyüş büyük ve evrensel bir medeniyeti ifa eder. Bu nedenle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna ve hareketine inanan Müslümanlar Erbain yürüyüşüne adım atar ve dünya ile konuşma kapılarını açarlar. Aslında Erbain'in yürüyüş yolu merkezi İmam Hüseyin'in mesajı olan adalet, barış, huzur olan dinler arası diyalog için bir yer haline gelmiştir. Sohbetimizin bu bölümünde Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral'ın görüşlerini sizlere aktarmak istiyoruz.
Bütün İranlı ve Ehl-i Beyt dostu kardeşlerimize taziyelerimi arz ediyorum. Malumunuz Ehl-i Beyt imamları aleyhissalatü vesselam efendilerimiz buyurmuştur ki اَتَّخَدْتُمْ بِالْيَم۪ينَ وتعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين هي من علامات المؤمنين yani namazda bismillah الرحمن الرحيم sesli okumak, namazdan sonra yüzü Allah rızası için yerlere sürtmek, sağ elle gümüş yüzük erkeklerin takınması ve Erbain ziyaretinde bulunması ehli imanın nişanındandır. Ehli beytin, ehli imanın özelliklerindendir. Biz de ehli iman olarak, ehli beyt olarak İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle 10 Muharrem'den sonra Erbain'e denk gelen 20 Safer'de onun ziyaretinde bulunmak bütün İslam aleminin, bütün iman aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği, rüyasını gördüğü en büyük değerlerdendir. Lebbeyke ya Hüseyin demek için Mukaddes Kerbela toprağında bulunması, dayanışma içerisinde bulunması, yüz binlerin, milyonların orada toplanması gerçekten insanlık aleminin ders alması gereken, ibret alması gereken bir değerdir. Çünkü nice seneler, nice yıllar geçmiştir ki özellikle Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde, Mel'un Saddam Hüseyin döneminde ehli imanın, ehli beyt aşıkları ve yaranlarının özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ziyaretinden mahrum edilmek istenmiştir. Bütün bunlara rağmen ehli iman buyurmuştur ki لو قطعتم يميني إني أدافع أبدا عن ديني Yani elimizi de kesseniz, başımızı da kesseniz, parmağımızı da kesseniz, Kerbela ziyareti için bizden birer altın da almak isteseniz, biz son damlasına kadar İmam Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in yolundan hiçbir şekilde ayrılmayacağız diye. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Erba'in ziyaretinde ilk bulunan biliyorsunuz Cabir bin Abdullah Radvanullahi Aleyh Efendimiz'dir. Ehl-i Beyt'in çok önemli yaranlarındandır. Hem İmam Seccad, İmam Ali Zeynel Abidin hem de bütün Ehl-i Beyt imamlarımız ondan sonra bütün zorluklara, bütün ağır şartlara rağmen Ehl-i Beyt yaranlarının bu tecdidi beyat dediğimiz yani İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt'e biat tazelemesi konusunda bulunmak için Şialarına, etbalarına, aşıklarına bunu ısrarla tavsiye etmişlerdir. Temennimiz inşallah bütün zorlukların, bütün musibetlerin İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Muhammed ve Ali Muhammed'in yüzü suyu hürmetine hem İranlı kardeşlerimizden hem Iraklı kardeşlerimizden hem de bütün dünya üzerindeki insan kardeşlerimizden def edilmesi artık bütün dünya Ehl-i Beyt aşıklarının severek ve bütün şartlarda bir araya gelerek İmam Hüseyin'in mukaddes hareminde toplanması ve Lebbeyke ya Hüseyin nidalarının Kerbela'dan dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar yankılanmasıdır. Biz daha önce de şükürler olsun ki İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin birkaç defa ziyaretinde müşerref olduk. Orayı tarif etmek tabii ki mümkün değildir. Dünyanın adeta bütün mustazafları, bütün müminleri oradaydı. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acemi, Beyaz'ı, Siyah'ı, efendim yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına. Bütün renkleri, bütün ideolojileri, bütün farklı meşrepleri orada görmek mümkündür. Hiçbir şeyin olmaması, olayların olmaması, mukaddes Kabe'nin etrafında her yıl Hacc-ı Şerif'te 1-2 milyon bulunurken İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve hiçbir devletin üstlenmemesine rağmen herkesin kendi imkanıyla orada 25 milyon, 30 milyon civarında insanın toplanması, o mukaddes ziyarette bulunması ve oradaki kardeşlerimizin bunların sadece Allah rızası için اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا yemek, içmek, barınmak, temizlenme ihtiyacının karşılanması, bütün dünya insanlığının ibretle izlemesi ve ondan ders çıkarması gereken bir konudur.
Ey şehid evram oğul ya Hüseyin vah Hüseyin. Ey şehid evram oğul ya Hüseyin vah Hüseyin. Ümmete kurban oğul ya Hüseyin vah Hüseyin. Ümmete kurban oğul ya Hüseyin vah Hüseyin. Ya kalab bak hay Hüseyin oğul hançeri. Vah Hüseyin vah Hüseyin. Ciddi peygamberi Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Taşladı cin peykeri Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Doğradı üdvan oğu Ya Hüseyin, Vah Hüseyin Oldu karanlık hava Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Titredi her şey kuda Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Cazdı çüşümrü dega Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Başını davran oğu Ah Hüseyin, Ah Hüseyin Oldu kıyamet eya Ah Hüseyin, Ah Hüseyin
göylerde Hüseyin'a. Heydar'da Edip Nola Peygamber'de Hüseyin'a. Zeynep'te yaralı başına kare salıp dedi. Yaz gazlı grup Fatime'ye Ezher Hüseyin'a. Yaz gazlı grup Fatime'ye Ezher Hüseyin'a. Lekalabbek Hüseyin, Lekalabbek Hüseyin.
Muhterem dinleyiciler, Erbayn'la ilgili sohbetimizin sonunda Aşura ziyaretinin çok anlamlı bölümlerinden birini paylaşmak istiyoruz. Allah'ım, hayatımı Muhammed ve ailesinin hayatı gibi, ölümümü Muhammed ve ailesinin ölümü gibi eyle. Erbayn ziyaretinin bu bölümü bize hayatın yönünü belirtiyor ve gerçek saadet kıblesini gösteriyor. Bize nasıl olmamız gerektiğini, kimlere iktida etmemiz gerektiğini ve unvan, mevki, liderlik, güç, zenginlik ve hava ve hevesi gibi hayali ve yanıltıcı kıblelerin nasıl yok edileceğini öğretiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tavrı ve karakteri tüm kişisel, sosyal, kültürel, siyasi, askeri ve ekonomik işleri denetleyecek şekildedir. İnsanın ve toplumun eğitiminde hiçbir noktayı ihmal etmezken, insanın maddi ve manevi gelişiminde de rol oynar.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayn gününün önemi üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş isteklerinizi turkish@wes.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde akılcılık iddiasında bulunan akımlardan ve bu akımlarda yanlış düşüncelerden söz ettik. Sohbetimiz boyunca beşerin saadete nail olması için bu akımlara doğru bir program sunmakta, başarısız olduklarını beyan ederek insanların aklını kullanmak ve deneyimleriyle elde ettiği hukuki kanunların kemale ermeleri için yeterli olmadığını ispat etmek istiyoruz. Nitekim insan aklı da her insan istediği kemale ermek için varlığının açık gizli tüm yönlerini en iyi bilen ve onu yaradandan vahye muhtaç olduğunu itiraf ediyor.
Beşeri tarih boyunca hukuki ve yasal değişim süreci, uzmanlar tüm araştırmaları ve sıkı çabalarına rağmen hala doğru, mükemmel ve çok yönlü bir hukuki düzen geliştiremediklerini gösteriyor. Yine hukukçuların ve yasama uzmanlarının tüm çabaları sırf dünyevi ve maddi maslahatları temin etme üzerinde odaklandığını ve beşerin uhrevi maslahatlarının asla gözetilmedikleri de unutulmamalıdır. Zira uhrevi ve manevi mazhatlar hissi bakımından tecrübe edilemez ve titiz bir şekilde değerlendirilerek hakkında kesin bir reçete verilemez. Hatta çağımız insan binlerce yıllık deneyimlerden yararlanarak ebedi ve uhrevi saadetini güvence altına alabileceği doğru ve mükemmel bir hukuki düzenin kurduğunu varsayacak olsak bile yine akla gelecek soru şu ki tarih boyunca yaşamış milyarlarca insanı kendi cehaletiyle baş başa bırakmak ilahi hikmet ve insanları yaratma gayesiyle nasıl izah edilebilmesidir?
Burada esas sorun çeşitli akımların akıldan söz etmeleri ve akıl bayrağı altında zan, hayal ve kuruntuya yönelmiş olmalarıdır. Eğer aklın dehası bahane edilerek din ve vahiy bir kenara bırakılacak olursa bazıları kendilerini üstün akıl ve ilim sahibi ilan eder ve kendi dünyevi ve nefsani çıkarlarına göre başkalarını sömürerek kul köle yapar. Bu zümrenin görüşü muhataplar onları akıl, düşünce, bilim ve bakış sahibi zannedecek şekildedir. Oysa bunlar Kur'an-ı Kerim'in belirttiği üzere aklı bir kenara bırakan ve hayvani nefsine uyan zümredir. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 44. ayetinde bu zümreyi şöyle tanıtıyor. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.
Gerçek şu ki insan aklına göre varlık alemi ilimli ve hikmetli bir yaratan vardır ve alemi amaçsız ve boşuna yaratmamıştır ve mutlaka bunun bir hikmeti olduğu için yaratan varlık alemini yönetmekte ve tedbir etmek ve her şeyi hedefine doğru yönlendirmektedir. Ancak insanın nasıl yaratılış hedefine doğru ilerlemesi gerektiği konusu din ve vahiy yoluyla ona açıklanması gerekir. İnsan yetki sahibidir. O zaman yetki ve seçim gücüne dayanarak ilahi doğru yolda ilerlemesi için bir yol haritasına muhtaçtır ve dinin yasaları ve ahkamı ona bu yolu nasıl kat edebileceğini tebliğ eder.
İslam'ın dünya görüşüne göre insan kendisini ebedi bir mahluk ve ruhunu da kalıcı ve yok olmayan bir gerçek olarak bilir ve fıtratında ebedileşme arzusu yatmaktadır. İnsan kendisini nihai hedefi ölümden sonraki dünya olan ve cennetten daha azına razı olmaması gereken bir yolcu gibi bilir. Aklın kapsam alanı meselelerin geneliyle sınırlıdır ve detayları bilmez. Akıl, dünyayı ve başka alemleri tanımak için ilmi yeterli olmadığını ve maddi yaşamından her türlü yasayı sırf deney yoluyla elde edecek olursa, alem sona ereceğini ve kendisi de cehalet içinde yaşayacağını ve kemale ermeyeceğini bilir. Bu yüzden alemin olur ve olmazları din aracılığı ile ona tanıtılması, böylece bu dünyada ve daha sonraki alemde saadete kavuşması sağlanmalıdır.
Tahran Radyosu.
Yine akıl bazen nefse karşı galip geldiğini ve bazen de mağlup olduğunu ve bir hazine gibi cehalet ve nefis toprağının altında gömüldüğünü ve fıtratı aynı şekilde etkilendiğini ispat eder. Yani fıtratı bazen ayna gibi hakikatleri yansıtır ve bazen de üzerine toz konmuş gibi hiçbir ışığı yansıtmaz. İşte bu noktada akıl bu değerli hazineyi toprağın altında nasıl çıkarabileceği bilmek üzere dinin talimine muhtaçtır. Ve bu talimden yararlanarak nefsine galip gelebildiği gibi perdeleri de aralayabilir.
Aklı selim, dine olan ihtiyacı ispat eder ve asla ben varım, o zaman dine ihtiyaç yoktur demez. Dolayısıyla eğer biri çıkıp da din akıl ile çeliştiğini ya da dine ihtiyaç olmadığını söyleyecek olursa, bu hüküm akılcı bir hüküm sayılamaz ve sadece nefsin galip geldiğini gösterir. Eğer nefis aklın dizginlerini eline geçirirse, dini bir kenara bırakır ve vahye ihtiyacı olmadığını ilan eder. Oysa tarih insanın maneviyat krizine sürüklendiğine şahittir. Nitekim insan aklı ilerledikçe Allah'tan daha çok uzaklaşır ve şaşkınlık yaşar. Bu yüzden İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan akıl nedir diye sorulduğunda o hazret, seni Allah'a doğru hidayete erdiren şeydir şeklinde karşılık vermiştir.
Eğer 21. yüzyılın insanı sanayi ve teknoloji açılarından göz kamaştıran başarılara ulaştıysa, şu gerçeği unutmamak gerekir ki insanoğlu bu başarılara ulaşmak için deneme, hata yolunu izlemiş ve hatta kendince bilimin bir bölümünde kat'i sonuçlara ulaştıysa, yine daha sonraki evrelerde ortaya çıkan ve önceki bulguları geçersiz ilan eden ve yeni tezler ortaya atanlar olmuştur. Peki acaba dünün ve bugünün ekollerini geliştirenler, teorisyenler ve bu ekolleri izleyenler, varlık alemi hakkında bunca ispat edilmemiş tezi ve varsayımı ortaya atıp, daha sonra da kendileri reddetmeyecek kadar akıl gücüne sahip değil midiler?
Tamamen kendi akıllarına dayanan ve aklı bireysel ve sosyal sorunların tek çözümü bilen yeni akılcılığa inananların iddialarına karşın, günümüzde beşeri camiaların daha fazla sorunlar ve krizlerle uğraştığına şahit oluyoruz. Cahillik, açlık, zulüm, cinayet, yağma, tecavüz, intihar, soykırım, işgal ve günümüzde her asırdan daha çok insanların yakasını tutan diğer sorunlar, gelişmiş akıl iddiasında bulunanların hala beşerin başına bela olan bu sorunların üstesinden gelemediklerini ortaya koyuyor. Gerçekten de eğer insan aklı ve bilimi beşeri, dünyevi ve uhrevi saadeti hidayet erdirmek için yeterli olsaydı, insanların hali bugünkü gibi olmazdı.
Gerçi beşeri bilim her saniyede biraz daha ilerliyor ama yine de bilim her gün yeni gerçekleri bularak eski görüşleri reddediyor. Oysa din her daim asla değişmeyen sabit mariften söz ediyor. Tüm bunlar insanların dünyevi ve uhrevi yaşamı ve kaderinde önemli yeri olan akıl, bazı yetkisizlikleri yüzünden vahiden bağımsız olamayacağını gösteriyor. Bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aklın hidayet alanında rolü hakkında şöyle buyuruyor. Aklın meyvesi olan bilim, müminin sadık dostu ve sabır da veziri ve akıl da rehberidir. Allah Resulü bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Akıldan sizi hidayete erdirmesini isteyin, aklın emrine karşı çıkmayın. Zira pişman olursunuz.
İslam dini, aklın insan varlığının bir dalı, imanın da öteki dalı olduğunu ve bilinçten daha önemli olduğuna inanıyor. Sırf akılcılık ise insan varlığının hakikatini göz ardı ederek insanların bakışını dünyevi geçici lezzetlerle kısıtlama aracıdır. Oysa ilahi dinlerin onayladığı hakiki akılcılık tüm maddi manevi boyutlarda insan saadeti peşindedir. Modern batının akılcılığa bakışı, insan aklına her şeye nazaran öncelik tanıması ve sonuçta insan saadetine zemin hazırlayabilecek güçte olduğuna inanmasına yöneliktir. Oysa sırf akılcılığa öncelik tanımak ve tüm işleri tecrübeye dayalı bilimler emanet etmekte insan dine yüz çevirir ve maneviyat ve ahlakı akıl ve ilmin karşıtı olarak bilir.
İslam dini akılcılığa dayalı düşünceye karşı çıkmadığı ve ilerlemesine mani olmadığı gibi akılcılığı insanın maddi manevi kemale erdirmekte güçlü bir unsur olarak görüyor. İslam dini her daim insanları akılcılığa ve tüm alanlarda düşünmeye davet etmiş, akıl ve vahyi yan yana getirerek şüpheleriyle dini akli desteklerden yoksun göstermeye çalışan sözde dindarların düşüncelerini reddetmiştir.
Değerli dinleyiciler, din ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Muaviye'nin Kameri 60. yılın Recep ayının ortalarında ölmesinin ardından oğlu Yezid halife oldu. Yezid hemen çeşitli bölgelerin valilerine mektuplar göndererek Muaviye'nin öldüğünü ve kendisi onun yerine geçtiğini yazdı. Yezid ayrıca Medine valisi Velid bin Utaba'ya da aynı doğrultuda bir mektup yazdı. Fakat bu mektubun yanında bir başka mektup da gönderdi. Ve Velid de Hüseyin bin Ali'den biat alma konusunda sert davranmasını ve bu bağlamda ona asla fırsat vermemesini emretti. Velid mektubu alır almaz Mervan bin Hekem'in tavsiyesi üzerine İmam Hüseyin'i davet etti. Ve Muaviye'nin ölüm haberi kentte yayılmadan imamdan Yezid için biat almak istedi. Velid'in kuryesi mesajını İmam Hüseyin'e ulaştırdığında o hazret en yakın sahabelerinden ve ailesinden 30 kişiye silahlanmalarını ve o hazretle birlikte hareket ederek Velid'in meclisinin dışında beklemelerini ve gerektiğinde kendisini savunmalarını emretti. Velid mecliste Muaviye'nin ölüm haberini verdikten sonra Yezid ile biat meselesini gündeme getirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi. Benim gibi bir şahsiyet gizlice biat etmemesi gerekir. Ve sen de böyle bir biate rıza göstermemelisin. Böylece İmam Yezid ile gizlice biat etmeyi kabul etmedi. Ve muhalefetini şöyle beyan etti. Ey Velid, biz nübüvvet hanedanı ve risalet madeniyiz. Bizim hanedanımız meleklerin girip çıktığı ve ilahi rahmetin nazil olduğu yerdir. Allahu Teala İslam'ı bizim hanedanımızdan başlattı ve açtı ve sonuna kadar da bizim hanedanımızla götürecektir. Ancak Yezid, şu senin benden biat etmemi beklediğin adam, eli masum insanların kanına bulaşmış şarapçı biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve aleni bir şekilde halkın gözü önünde fıskı fücur işleyen biridir. Acaba benim gibi biri onca parlak mazisi ve ailevi asaleti ile böylesine fasık biriyle biat etmesi reva mıdır? Bu konuda siz ve biz geleceği gözetlemeliyiz. Ve hangimiz hilafete ve İslam ümmetinin önderliğine daha layık ve biati hak eden olduğunu göreceğiz. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve gelecekte izleyeceği yolu ve hilafet kılığında İslam ümmetini saptırmak isteyen gücü kırma saikine ışık tutan bu sözleri bir nevi o Hazret'in başlattığı kıyamın başlangıç noktasıydı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu, önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Irak Ortak Harekat Komitesi Komutanlığı yaptığı açıklamada Erbay'ın etkinliği sırasında hiçbir olay ve yıkıcı eylemi yaşanmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Reisi Semerkant ziyareti bölgesel ilişkilerin gelişmesi için bir adımdı açıklamasında bulundu. Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Reisi iki ülkeye yapılan anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasına vurgu yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Belarus ile ortak işbirliğine hazır olduğunu belirtti. İran'ın Orta Asya petrol ihracatında artış kaydedildi. Maduro Venezuela'da İran fuarını ziyaret etti. İran'dan Afganistan'a 85 ton insani yardım yapıldı. Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.